Ayrım 16. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 211. Eski ıslahat fermanı ile yeni uyum yasaları. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devleti yeniden ayağa kaldıracak sihirli reçete arayışları yoğunlaşmıştı. Ama her türden arayış, kaybedilen değerlerin kaybedildiği yerde aranması halinde sonuç verir. Halbuki Osmanlı aydınının arayış türü, Nasrettin Hoca'nın ahırda kaybettiği yüzüğü avluda aramasına benziyordu. Kendi içlerinde kaybettikleri büyüklüğü Avrupa'da aramak, ahırda kaybedilen yüzüğü avluda aramak gibi bir garabetti. Bu durum zaman içinde bozulup çözülen kurumları yenileyecek yöntemlere kafa yormak yerine, bünyeye uyup uymadığına bakmaksızın her şeyi Batı dünyasından kopya edip uygulama anlayışını getirmişti. Tabii devletliler bu sürece girinceye kadar devletin pek çok yenileşme sürecinden geçmesini gerektirmişti. Her süreç arta kalan değerleri biraz daha törpülemiş, tanınmaz hale getirmişti. Sultan II. Mahmut'la başlayan yenileşme 1839'da ilan edilen Tanzimat'la birleşti. Islahat fermanıyla pekişti. Özellikle dinin formal kurallar üzerine etkinliğinin azaltıldığı kırılma noktası ıslahat fermanıdır ve batılılaşma sendromuyla bütünleşerek geleneksel kültürün canına okudu. Bu süreç, Osmanlı'da yaşayan gayrimüslim azınlıklara tanınan haklar itibariyle Batı tipi laik yönetim anlayışına geçişin de ilk adımıdır. Sırasıyla 1839'da Gülhane Hattühümayunu, 1856'da Islahat Fermanı ve 1860'da Sultan Abdülaziz Fermanı. Tümü, devletin çöküşünün sosyal, tarihsel, toplumsal ve ekonomik sebepleri araştırılmadan bazı Batı kuruluşları taklit etmekle yetinen diriltilebileceğini düşüncesinin ürünleridir. Halbuki tam tersi olmuş, yenileşme hareketleri daha ziyade azınlıkların hakkını, hukukunu garanti altına almıştır. Ülkenin asıl sahibi ise gidişattan kuşkulanmıştır. Sonuç olarak toplumla devletin arası açılmış, millet ekseriyetini oluşturan Müslümanlar hem devlete hem de azınlıklara küsmeye başlamıştır. Ayrıca toplum şuuru geleneksel İslami anlayışla batılılaşma, laikleşme arasında müthiş bir bocalamaya düşmüş, en geniş anlamıyla bir toplumsal şuur bölünmesi yaşanmıştır. Dolayısıyla daha büyük sorunlar çıkmış, farklar, farklılıklar derinleşip büyümüştür. Netice itibariyle Batı'ya endeksli hiçbir ıslahat fermanı, devletin çözülüş ve çöküşünü durduramamış, topluma milli bir dinamizm kazandıramamıştır. Tabii ıslahat ihtiyacı durup dururken kendiliğinden ortaya çıkmadı. Aslına bakarsanız Osmanlı Devleti ekonomik açıdan Batı'nın imkanlarına muhtaçtı. Bu yüzden Batı'ya hoş görünecek bazı düzenlemeler yapmaya mecburdu. Ekonomisi ve sosyal kurumları bu duruma düşmüş bir devlet, muhtaç olduğu yardımı ancak batılı devletlere istediklerini vererek alabilir. Şimdi de öyle değil mi? Batılılar Osmanlı Devleti'nden neler mi istiyorlardı? Öncelikle Hristiyan azınlığa tam bir din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak, okul, kilise ve hastane gibi binaların tamiri yapılacaktı. Müslümanlarla gayrimüslimler kanun önünde eşit olacaklardı. Patrikhanede yeni meclisler kurularak bu meclislerin aldığı kararlar Osmanlı Devleti tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecekti. Devlet hizmetlerine, okullara, askerlik görevine bütün uyruklar eşit olarak kabul edilecekti. Vergiler eşit alınacak, iltizam usulü kaldırılacaktı. Yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde mülk sahibi olabileceklerdi. Ayrıca batılı devletlere bazı imtiyazlar tanınacaktı. Bu imtiyazlar sayesinde Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye ve yatırım, sahip olduğu imkan ve güçle yerli sanayiyi büyük ölçüde öldürdü. Böylece Osmanlı Devleti hem kendi bünyesindeki azınlıkların hem de yabancı devletlerin kontrolü altına girdi. Güya Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayacaklardı. Bunu Paris Anlaşması ile taahhüt etmişlerdi. Tabii sözlerinde durmadılar ve ıslahat fermanıyla azınlıklara verilen hakların kağıt üzerinde kaldığını bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine sürekli karıştılar. Şimdi de böyle mi diyorsunuz? Son bir benzerlik daha. Tanzimat ve ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere sağlanan yeni imkanlar sonrasında misyonerler cirit atmaya başladı. Herkesin dinini yaşaması ayrı, insanları reklam ve propaganda ile kandırıp dinlerinden ayırmak ayrıdır. Batılı misyoner teşkilatları hem Müslüman Osmanlılar hem de Osmanlı Hristiyanları üzerinde yoğunlaştılar. Müslümanlara Hristiyan olmaları telkin edilirken Hristiyanlara siyasi telkinatta bulunuluyor, devlet aleyhine geçmeleri isteniyordu. Aynı süreç hala işliyor mu dersiniz? Son Padişah. 16 Mayıs Sultan Vahdettin'in ölüm yıldönümüdür 1926. Bu münasebetle padişahlığından ve ölümünden kısaca bahsetmek istiyorum. Sultan Vahdettin hiç kuşkusuz en çok tartışılan padişahlardan biridir. Ona hain, büyük vatansever, alim ve de zalim diyen de vardır. Kimilerine göre o İstiklal Savaşımızın gerçek organizatörü, kimilerine göre de Kurtuluş Savaşımızı hezimete uğratmak üzere kurulan Yeşil Ordu fikrinin mimarıdır. Yani tam anlamıyla iki arada bir derede kalmış bir padişahtır. Bu da normal. Zira yakın tarihimiz tarihsel zemininde değil, siyasal zeminlerde tartışılıyor. Ve öyle bir hava veriliyor ki Sultan Vahdettin haklı çıkarsa Mustafa Kemal haksız çıkacak. Sultan Vahdettin haksız çıkarsa Mustafa Kemal haklı çıkacak. Bu anlayış içindeki kitleler Atatürkçüler ve Vahdettinciler diye bölünüyor. Sonra da taraflar başlıyorlar yeni bölünme odakları icat etmeye. Laikler şeriatçılar, cumhuriyetçiler hilafetçiler, çağdaşlar mürteciler. Tabii bu son derece yapay bir bölünmedir. Yıllardır yapay bölünmelerde güçlüğümüzü tüketen kavgalar üretiyoruz. Bu kavgalar yüzünden çağı ıskaladık ve maalesef Kıbrıs Rum kesimini bile gerisinde kaldık. Yani yapay bölünmelerde ürettiğimiz kavgaların faturası çok ağır oldu. Tarihi yapan insanları tokuşturarak güç, ideoloji ya da şahsi gelecek inşa etmeye çalışanlar hepimize büyük zararlar verdiler. Halbuki tarih bir bütündür ve içindeki tüm isimler tarihimizi inşa eden isimlerdir. Tarihçinin takım tutar gibi bunlardan bazılarını tutup bazılarını tutmaması, bazılarına dost, bazılarına düşman olması ve onları kullanarak tarihle kavgaya tutuşması diye bir şey olamaz. Bu tarihçinin görevi değil, yalnızca ideoloji simsarlarının işidir. Tarihçi, tarihe belgelerin ışığında bakmakla mükelleftir. Sultan Mehmet Vahdettin 4 Temmuz 1918 tarihinde atalarının tahtına oturdu. Daha tahta oturduğu gün 1. Dünya Savaşı'nın korkunç sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Aradan 4 ay bile geçmeden uğursuz Mondros Mütarekesi imzalandı. 30 Ekim 1918. Ardından Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlandı. Kasım 1918'de İngiliz ordusu Musul'a girdi. 1920 yılının 16 Mart'ında da müttefik donanması İstanbul'u işgal etti. Yunanlılar İzmir'i, İtalyanlar Güneybatı Anadolu'yu, Fransızlar da Güney Anadolu'yu aldılar. Osmanlı ordusu ortadan kaldırıldı. Silahları depolara kilitlendi, kapılara İngiliz nöbetçiler dikildi. Yalnızca padişahın şahsını korumak için 700 kişilik Maiyet-i Seniye kıtası silahlıydı. Onu da padişah Ayasofya çevresine mevzilendirip Ayasofya'ya çan takmaya kalkışacak İngiliz askerlerine böyle bir söylenti çıkmıştı. Karşı camiyi savunmayla görevlendirdi. Belli ki padişah Ayasofya'nın cami kimliğinin korunmasını kendi varlığının korunmasından daha fazla önemsiyordu. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülke işgalin yakıcılığını ve yıkıcılığını yaşamaya başlamıştı. Şunu vicdan borcu olarak hemen belirtmeliyim ki başkent İstanbul işgal edildikten sonraki gelişmelerden padişaha sorumlu tutmak haksızlık olur. Çünkü her hareketi kontrol ve müthiş bir baskı altındadır. İngiliz donanmasının tüm toplarını saraya yöneltmiş olması, Dolmabahçe'de demirli olduğunu da unutmayalım. Buna rağmen Sultan Vahdettin Anadolu'nun galip devletler arasında bölüşülmesini öngören Sevr Anlaşması'nı imzalamamıştır. Padişah işgal altındaki İstanbul'dan vatanın kurtarılamayacağını biliyordu. Bu yüzden Anadolu'ya gitmeyi düşündü ancak İngilizler Anadolu'ya geçip bir hareket başlatması halinde İstanbul'u Rumlara teslim edeceklerini söylediler. Bu katliam demekti. Böylece Anadolu'ya geçme fikrinin önü tıkandı. O da güvendiği komutanları Anadolu'ya göndermeye karar verdi. Almanya ve Avusturya seyahatinde kendisine eşlik ederken yakından tanıdığı yaverlerinden Mustafa Kemal'i bu karar çerçevesinde saraya çağırdı ve dedi ki ''Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettiniz. Bunları tarih yazacak ama asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden mühim olabilir. Siz devleti kurtarabilirsiniz. Cenab-ı Allah muvaffak etsin.'' Osmanlı arşivlerinden başka kendisi de bir Atatürkçü olan araştırmacı Murat Bardakçı'nın yayınladığı Şah Baba isimli eser de konuyu bu şekilde aktarıyor. Masrafları için bir miktar para verdi, işgal kuvvetlerinden izin aldı ve çürük müydü, sağlam mıydı tartışmalarında kavgalar ürettiğimiz meşhur bandırma vapuruyla Anadolu'ya gönderdi. Böylece İstiklal Savaşımız başlamış oluyordu. İstiklal Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 1 Kasım 1922'de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını bir kanun ile kabul ve ilan etti. Vahdettin Han'ın adı hutbelerden kaldırıldı. İstanbul ve Anadolu basınında aleyhinde yazılar çıkmaya başladı. Bu arada saray nazırlarından, bakanlardan ve meşhur Osmanlı gazetecilerinden Ali Kemal Bey, bazı kimseler tarafından İzmit'e kaçırılarak linç edildi. Bu olay Sultan Vahdettin'in Ankara'daki havayı sezmesine yardımcı oldu. Ankara saltanatın devamını istemiyordu. Bu durumda Sultan Vahdettin hem yeni kurulacak olan cumhuriyete zorluk çıkartmamak hem de öç alma sendromuna düşenlerden halife sıfatını korumak için 17 Kasım 1922'de Malaya isimli bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul'u terk etti. Sultan Vahdettin'in neden İngiliz donanmasına ait Malaya isimli savaş gemisiyle yurt dışına gitmek durumunda kaldığını kavrayabilmek için o devrin meclisindeki hakim havaya bakmak gerekiyor. Buyurun, tarih 3 Mart 1924, yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Rize Milletvekili Ekrem Bey kürsüde hilafetin kaldırılmasının gerekliliği konusunda bağıra bağıra şunları söylüyor. Efendiler, millete hizmet etmiş tarihimizde birçok sadrazamlar gösterebilirsiniz fakat padişah göstermek için müşkülat çekersiniz. Bunların tahta bağlı olmalarının sebebi yalnız menfaat, ihtiras. Bundan ibarettir. Türk milletinin bu kadar geri kalmasına sebep padişahlardır. Bu padişahlar bidayeti saltanatlarında hiçbir şey yapmamışlardır. Bu tarihi yani Osmanlı tarihini yukarıdan aşağı tetkik ederseniz hep cinayet, şahsi ihtiras görürsünüz. Sultan Fatih'ten mi bahsedeceksiniz? Benim gözümün önünde onun sırf bir arzusu için en kıymetli sadrazamımız olan Mahmut Paşa'yı katlettirmesi geliyor. Devri baştan aşağı cinayettir. Mazisi cinayetlerle dolu ve Türk milletine hizmet etmemiş bulunan bu aile. 2. Meclis Zabit Ceridesi Cilt 7 sayfa 31'den özet olarak. 5 Kasım 1922'de Ankara'da 101 pare top atılarak saltanat kaldırılmış, o andan itibaren Sultan Vahdettin'in padişahlığı zaten sona ermişti. Bu durumda yurt dışına kaçan Sultan Vahdettin değil, vatandaş Vahdettin'dir. İlk durağı Malta oldu. Oradan Melik Hüseyin'in daveti üzerine Mekke'ye gitti. Hicaz ve Mısır'a uğradıktan sonra İtalya'nın Sanremo kentine yerleşti. Kiraladığı bir villada yakın mahiyetiyle yaşamaya başladı. O sırada İtalya Kralı Emanuel padişaha bir yaveri aracılığıyla şu teklifi yaptı. Ülkenin muhtelif yerlerinde saraylarımız var. Zat-ı alilerinin ikameti için nerede oturmak istiyorlarsa orada derhal bir saray verilecektir. Ayrıca yüksek müsaadeleriyle Zat-ı Şahane'nin emrine her ay takdir buyuracakları miktarda bir meblağ tahsis edilmiştir. Sultan Vahdettin bu teklifleri münasip bir lisanla ve teşekkür ederek reddetti. Oysa yurt dışına çıkarken emrinde hazineler olduğu halde şahsi parasının ve hanedan armasının dışında tek kuruş almamış, bu konuda muhalifleri iftira atmaya bile cesaret edemediler, okumak üzere hazine dairesinden aldığı kıymetli bir kitabı dahi makbuz mukabili iade ettikten sonra yurt dışına çıkmıştı. Millet malına bu kadar hassastı. Bu hassasiyeti yüzünden kısa süre içinde parasız kalacak, hanedan armasının üstündeki kıymetli taşları söküp sattırarak bir süre daha yaşayacak, böyle bir zaruret içinde yaşarken bile İtalya kralının teklifine benzer tüm teklifleri geri çevirecekti. Hala Müslümanların halifesi unvanını taşıdığına inandığı için kimseden karşılıksız bir ikram kabul etmiyordu. Bir gün para işlerine bakan Fahri Bey bu tavrını eleştirdi. ''Bu kadar ikramı reddediyorsunuz, herhalde mutfağınızda kuru soğan dahi kalmadığını bilmiyorsunuz.'' dedi. Bunun üzerine Sultan Vahdettin ağlamaklı oldu. ''Fahri Bey'' dedi, ''mahiyeti senemde bulunmaya mecbur değilsiniz. Bu hayat size zor geliyorsa ayrılınız. Ben Müslümanların halifesi sıfatıyla bir gayrimüslim hükümdarın ihsanını kabul edemem.'' 16 Mayıs 1926 tarihinde Sanremo'da vefat ettiğinde şehrin hesaplarına, bakkallarına ve sair mağazalarına önemli miktarlarda borcu vardı. Alacaklılar padişahın öldüğünü duyunca koşup alacaklarını istediler. Aksi gibi hiç kimse de borçları ödeyecek kadar para yoktu. O zaman da cenazesini haczettiler. Bu sözün tam manasıyla bir hicran ve hüsran sayfasıdır. Hatası sevabıyla Osmanlı Devleti'ni yönetmiş bir halife-i ruh-i zeminin cenazesi, gurbet ellerde ortada kalmıştı. Çocukları hıçkırarak ağlaşırken ona ücretsiz hizmet eden adamları derin acılarını içlerine atarak para bulmak için sağa sola koşturuyorlardı. İsteseler elbette İtalya hükümetinden gereken parayı alabilirlerdi ama gayrimüslimlerden sağlığında almadığı yardımı ölümünden sonra alarak ruhuna ihanet edeceklerini düşünüyorlardı. Başka çare kalmayınca arka kapıdan cenazeyi kaçırdılar. Selahaddin Eyyubi türbesine defnetmek üzere vasiyeti gereği Şam'a götürdüler. Daha sonra Suriye ve Mısır Müslümanlarından toplanan parayla padişahın borçları kuruşu kuruşuna ödendi. Ama adı geçen türbede yer kalmadığından Yavuz Sultan Selim Camii haziresine defnedildi. Öldüğü güne kadar gelip giden herkese Türkiye'den haberler soruyor, Cumhuriyet'in kurucuları hakkında ileri geri konuşmaya yeltenenleri sert bir hükümdar bakışıyla susturup "Onlar bizim paşalarımızdır, gıyaplarında konuşulmasını arzu etmeyiz." diyor. "Saltanat ve sarayın yıkılması önemli değildir, önemli olan milletin kurtulmuş olmasıdır." şeklinde konuşup şükrediyordu. Bugünkü Cumhuriyet Türkiye'sine yakışan Sultan Vahdettin'den şair Nazım Hikmet'e kadar gurbette kalan değerlerinin cenazelerini ülkeye getirmektir. Sürgün Hanedan. Malum, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kuruldu. İstanbul'da ise Sultan Vahdettin vardı. İstanbul zaten işgal altındaydı ve padişahın varlığı sembolik anlamda sürüyordu. İnisiyatif Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin elindeydi. Yine de rejimin gerçek karakteri henüz belirginleşmemişti. Belirsizlik Mudanya Mütarekesi imzalanıncaya kadar sürdü. Vatan topraklarının büyük bölümü işgal altındayken muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi rejim tartışması açmak istemiyordu. O takdirde cephelerde Halife-i Ruh-i Zemin'in için savaşıldığına inanan insanların yüreği çözülebilir, moral güç çökebilirdi. Ancak Mudanya Mütarekesi'nden sonra rejim konusu Ankara'da kapalı kapılar ardında seslendirilmeye başlandı. Saltanat kaldırılacaktı ama bunun bir bahanesi olmalıydı. O bahane kendiliğinden geldi. İtilaf devletleri Lozan'da toplanacak barış konferansına hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini hem de Osmanlı hükümetini davet etmişlerdi. Sadrazam Tevfik Paşa, TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta Ankara ile İstanbul arasındaki ikiliği kaldırmayı ve barış müzakerelerine birlikte katılmayı teklif etti. Mustafa Kemal Paşa teklifi reddetti. Ankara ile İstanbul arasındaki ikilemin devletin yeniden yapılanmasını engelleyeceğini düşünüyordu. Ona göre ikilemin ortadan kalkması saltanatın ortadan kalkmasıyla mümkündü. Zaten saltanat 20 Ocak 1921'de kabul edilen anayasadaki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir prensibiyle bağdaşmazdı. Yakın arkadaşlarıyla konuştu ve 80 imzalı bir tasarı ile Büyük Millet Meclisi'ne saltanatı kaldırma teklifini sundu. Mecliste bu hususta fikir ayrılığı vardı. Bazı milletvekilleri millet için tarihi kıymeti olan saltanatın en azından sembolik anlamda devamını savunuyorlardı. Bir kısmı da saltanat zaten bitmiştir, bitmiş bir şeyin sembolik olarak devamına gerek yoktur görüşündeydi. Tedrici bir geriş öngörüldü. Buna göre saltanat hilafetten ayrılacak, saltanat kaldırılıp hilafet sürdürülecekti. Meclisteki sert müzakerelerden sonra tasarı Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye Komisyonu üyelerinden meydana gelen karma bir komisyona verildi. Bu komisyonun başkanlığında Kırşehir Mebusu Hoca Müfit Efendi seçildi, konu görüşülmeye başlandı. Karma komisyondaki üyelerin çoğu hilafetin saltanattan ayrılamayacağı görüşündeydiler. Hilafet saltanattan koparılırsa güçsüzleşir, İslam dünyası nezdindeki itibarını yitirir diyorlardı. Görüşmelerin bir yerinde Mustafa Kemal Paşa bir masanın üzerine çıktı. "Efendiler," diye bağırdı. "Saltanat bitmiştir. O kalkar mı, kalkmaz mı diyenler kelleleriyle oynuyorlar. Sizin vazifeniz kalkmış olan saltanatın formülünü bulmak, o kadar." Formül 5 dakikada bulunuverdi. İsmail Habib Sevük, 29 Ekim 1953 Cumhuriyet Gazetesi ve saltanat hilafetten ayrıldı. 1 Kasım 1922. Sultan Vahdettin artık padişah değil, sadece halifeydi. Fakat kendisine Ankara'dan öyle ürkütücü ve incitici haberler gelecekti ki hayatını ve hilafetini kurtarma telaşıyla atalarının yurdunu terk edecekti. 17 Kasım 1922. Meclis Abdülmecid Efendi'yi halife olarak atadı ama bu da uzun sürmeyecek, kısa bir süre sonra halifenin padişah gibi davrandığı gerekçe gösterilerek tüm hanedan mensuplarından bir gece içinde ülkeyi terk etmeleri istenecekti. İşte buna ilişkin talimatın bir gazetede yayınlanmış şekli. Osmanlı hanedanının bütün erkekleri bugün akşama kadar hudutlarımızı terke mecburdurlar. Malum olduğu gibi bunların bir kısmı dün muhtelif yerlere gitmişler, bir kısmı da bugün gitmek üzere kalmışlardır. Hanedan azası önce gidecekleri yerleri tespit ettikten sonra polis müdürlüğü gidecekleri memleketlere kadar aile biletlerini almış ve harcırahlarını vermiştir. Polis müdür muavini Kamil Bey ayrıca hanedan azasının her birine birer senet mukabilinde 1.000 lira 125 sterlin vermiştir. Vali Haydar ve Emniyeti Umumiye Müdürü Muhittin Beylerin verdikleri izahata göre bu alel hesap verilmiş bir miktar olup bir müddet sonra gidenlere ihtiyaçlarını temin etmek üzere para gönderilecektir. Akşam Gazetesi 7 Mart 1925. Tabii o para hiçbir zaman ellerine ulaşmadı. Yurt dışında geçerli bir meslekleri olmadığı için de hanedana mensup erkeklerin hepsi askerdi, sersefil oldular. Bugün için en azından mezarlarının Türkiye'ye nakli, bize büyük bir imparatorluk armağan etmelerine karşılık sürgünde ölmeye mahkum ettiğimiz hanedana karşı tavrımızı biraz olsun hafifletebilir. Bir hanedan ki kurduğu devletle bizi en az 500 sene zirvede tutmuştu. Buna karşılık paylarına sürgün düştü. Yaban ellerde geçinebilmek için kamyon şoförlüğü, ototamirciliği, seyyar satıcılık, garsonluk hatta mezar bekçiliği yaptılar. Öldüklerinde ise kendi ülkelerinde bir mezar yerini dahi çok gördük de Hristiyan mezarlıklarında haçların gölgesinde yatmalarına göz yumduk. Kaybettiklerimizde kaybolduk. Biz Amerika gibi ya da bazı aşiret devletleri, Muz cumhuriyetleri gibi köksüz değiliz. Bu devletin temelleri birkaç yüz sene önce atılmadı. Bazı reddi mirasçıların iddia ettiği gibi de 80-90 sene kadar önce oluşmadık. Biz asırlara sığmayan haşmetli bir tarihin mirasçılarıyız. Büyük ve köklü bir milletiz. Yanlışlar yapmadık mı? Yaptık elbet. Ama tarihin hiçbir döneminde insanları horlamadık, zayıfları ezmedik, muhtaçlara sırt çevirmedik. Hiçbir millete gücümüzle, kuvvetimizle kendimizi, kendi kültürümüzü kabul ettirmeye kalkışmadık. Kimseye soykırım uygulamadık. Bunu yapmaya kalkışsaydık bugün dindaşlarımıza ve soydaşlarımıza zulmeden milletlerden eser kalmazdı. Bir Sırbistan olmazdı mesela, Ermenistan olmazdı, belki İsrail bile olmazdı. Faziletliydik, kimsenin malına, mülküne göz dikmezdik. Kimsenin namusuna yan bakmazdık, hırsızlık nedir bilmez, kimseyi de küçümsemezdik. Temizdik, o kadar temizdik ki yere bile tükürmezdik. Osmanlı askeri teşkilatını Avrupa'ya tanıtmasıyla meşhur Comte de Marsilli, atalarımızı yere tükürmedikleri için şöyle eleştiriyor. Osmanlılar hiçbir zaman yere tükürmezler, daima yutkunurlar. Bunun içinde saçlarında, sakallarında bir hararet olur ve zamanla saçları, kaşları, sakalları dökülür. Adam haklı. Düşünün ki aynı dönemde Avrupalı krallar bile tuvaletlerini altın bir leğene yapıyorlar. Leğenler her sabah sarayın penceresinden sokağa boşaltılıyordu. Sabahları Avrupa saraylarında müthiş bir koku olur. Bu yüzden öğle öncesi büyükelçi falan kabul edilmezdi. Böyle bir dünyaya mensup bir gezginden yere dahi tükürmeyen hassasiyeti kavraması beklenemez. Çevreciydik. Kurak günlerde ücretle adamlar tutup sokaktaki ağaçları sulatır, göçmen kuşların yorgunluk atması için saçak altlarında kuş sarayları yapardık. Oradan buraya gelirken yalnız kaybetmiş gibi değil, adeta kaybolmuş gibiyiz. 16. ayrımın sonu, sayfa 222.